Ayrım 21.
Her nasılsa bahçeye giren 3 aylık bir domuz yavrusu ihtiyarın zapta rapta gelmez öfkesinin kurbanı oldu. Küreyi indirdiği gibi domuzun bel kemiğini kırdı. 5 dakika sonra hayvanı boğazlamış, çiviyle kıllarını kopartıyor, bir yandan da suçlu suçlu karısına bakıyordu. İliniçka'nın yüzü asık. Biliyorsun bu domuz başımızın derdiydi zaten. Zaten ölecekti. Yılın bu zamanında hep vebadan kırılırlar. Hiç değilse bunu yeriz. Orası öyle değil mi büyük hanım? Ne bakıyorsun öyle? Fırtına bulutu gibi. Kahrolasıca domuz 3 kere. Bari doğru dürüst bir domuz olaydı. Yavruydu daha. Öldürmek için küreye de lüzum yoktu. Bir tükürük yeterdi artardı. Burnunu sokmadığı yer kalmamıştı namussuzun. En azından 40 patates fidesini söküp çıkardıydı. Bahçedeki bütün patates fidelerini kopartıp atsaydı sayısı 30'u bulmazdı diye İliniçka usulca düzeltti onu. Belki ama 40 tane olsaydı 40'ını da bozardı. Öyleydi o, çok şükür kurtuldu kışımından diye Panteleimon hiç düşünmeden cevabı yapıştırdı. Babalarını geçirdikten sonra çocukların huzuru kaçmıştı. Ev işine dalan İliniçka onlarla gereği kadar uğraşamıyordu. Bir başlarına kaldılar, bahçede ya da harman yerinde saatler saati kendi kendilerine oynar oldular. Bir gün yemekten sonra Mişatka ortadan kayboldu. Neden sonra hava kararırken döndü. İliniçka nerede olduğunu sordu. Oğlan donun orada başka çocuklarla oynamaktan geldiğini söylüyordu. Polyushka onu ele verdi. Yalan söylüyor nine, yalan. Aksinya teyzeyi görmeye gitti. Sen nereden biliyorsun diye sordu İliniçka. Habere şaşmış, hiç de memnun olmamıştı. Onların avlusundan çiti tırmandı bu yana geldi, gördüm ben. Orada mıydın? Söylesene evladım, niçin kızarıyorsun? Mişatka büyük annesinin gözlerinin içine bakıp cevap verdi. Doğru söylemedim sana nine. Donun orada değildim, aksine teyzemleydim. Niçin gittin oraya? O çağırdı beni, ben de gittim. Niçin bana çocuklarla oynadım dedin öyleyse? Mişatka bir an cevap vermedi. Sonra kaşlarını kurnazca kaldırıp fısıldadı. Sen kızarsın diye korktum. Niçin kızacakmışım? Hayır, peki ne istedi senden? Ne yaptın sen orada? Hiç, beni gördü bağırdı gel buraya dedi. Ben de yanına gittim. Beni eve aldı, bir iskemleye oturttu. İliniçka sabırsız sordu. Gitgide artan telaşını saklamaya çalışıyordu. Bana soğuk börek verdi, sonra bunu verdi. Mişatka cebinden bir parça şeker çıkarıp gururla gösterdi. Sonra gerisin geri cebine koydu şekeri. Peki ne dedi sana? Bir şey sordu mu sana? Gidip onu görmemi söyledi. Çünkü hep yalnızmış, canı sıkılıyormuş. Bana ziyafet çekeceğini söyledi. Onunla olduğumu kimseye söyleme dedi. Sen kızarsın bana dedi. Ya, İliniçka patlamamak için harcadığı çabadan soluk soluğa kalmıştı. Peki sana bir şey sordu mu? Sordu. Peki ne sordu? Söyle bana canımın içi, korkma. Babamı özledin mi diye sordu. Ben de özledim, evet dedim. Sonra o babam ne zaman gelecek diye sordu. Ondan ne haber var dedi. Ben de dedim ki, bilmiyorum, savaşta dövüşüyor dedim. Sonra beni dizine oturttu, masal söyledi. Mişatka'nın gözleri heyecanla parıldıyordu. Gülümsedi. Çok güzel bir masaldı. Vanya adında birinin masalı. Kuğular nasıl kanatlarının üstünde taşımışlar onu. Sonra büyücü baba Yaga'yı anlattı. İliniçka dudaklarını büzmüş, Mişatka'nın itirafını dinliyordu. Sonunda sert bir sesle konuştu. Bir daha oraya gitmeyeceksin oğlum. Ondan hiç hediye alma, olmaz mı? Yoksa deden bir duyarsa elinden kurtulamazsın. İnşallah deden öğrenmez bunu. Yoksa derini yüzer alimallah. Bir daha gitme oraya canım oğlum benim. Yasak masak. Mişatka 2 gün sonra yine Astakovların evine gitti. İliniçka Mişatka'nın gömleğini gördü de anladı gittiğini. Sabahleyin onarmaya vakit bulamadığı yırtık gömlek bir güzel örülmüş, yakasına da yepyeni bir sedef düğme iliştirilmişti. Dunya'nın dövende çalıştığını, çocukların esvaplarını onarmaya vakti olmadığını bilen İliniçka azarlayıcı bir sesle sordu Mişatka'ya. Yine mi komşu ziyareti ha? Evet dedi Mişatka şaşkınlık içinde. Sonra hemen ekledi. Bir daha gitmem nine. Ama sen kızma bana, olmaz mı? İliniçka kararını verdi. Aksinya ile konuşacak, Mişatka'yı rahat bırakmasını, hediyeler verip ya da öyle masal filan anlatıp çocuğa yaranmaktan vazgeçmesini söyleyecekti. Natalya'nın ölümüne sebep oldu. Şimdi de kaltak çocukların gözüne girmeye, oradan Gregor'u kapana komaya çalışıyor. Yılan karı. Kocası daha hayatta, benim gelinim olacak aklı sıra. Ama olacağı yok. Zaten bütün bunlardan sonra Gregor hiç alır mı onu? Böyle düşündü ihtiyar kadın. Keskin, kıskanç ana gözleri Gregor'un evdeyken Aksinya ile karşılaşmaktan çekindiğini kaçırmamıştı. Belli, köylünün sözünden korktuğundan değil, Aksinya'yı karısının ölümünden sorumlu tuttuğu içindi bu. İliniçka gizlice Natalya'nın ölümünün Gregor'u Aksinya'dan uzaklaştıracağını, Aksinya'nın Melekov ailesine bundan böyle hiç mi hiç girmeyeceğini umuyordu. O aynı akşam Don'un kıyısında iskelenin yanında Aksinya'yı görünce seslendi. ''Buraya bak, gelsene biraz yanıma, seninle konuşacaklarım var.'' Aksinya kovasını yere koyup sakin sakin geldi, İliniçka'yı selamladı. ''Beni dinle canım.'' dedi. İliniçka komşusunun güzel yüzüne dikkatle baktı. ''Niçin başkalarının çocuklarını ayartmaya çalışıyorsun sen? Niçin oğlanı yanına çağırıp yaranıyorsun? Senden kim istedi de çocuğun gömleğini diktin, hediyeler verdin ona? Düşündüğün nedir bilelim. Anası gitti diye ona bakacak kimse kalmadı mı sandın? Sensiz işlerimizi kıvıramaz mıyız sandın? Sende hiç vicdan denen şey yok mu? Utanmaz gözlü seni.'' ''Benim kime ne zararım dokundu? Niçin kızıyorsun nine?'' diye sordu Aksinya birden parlayıp. ''Ne demek kime zararım dokundu? Natalya'nın çocuğuna elini sürmeye senin ne hakkın var? Anasını mezara gönderen sen değil misin?'' ''O ne biçim söz öyle nine? Aklını başına topla. Kim göndermiş onu mezara? O kendi canına kıydı. Kıydıysa senin yüzünden kıydı. Ben ne bileyim? Ben biliyorum ama!'' diye İliniçka heyecanla haykırdı. ''Bağırma öyle büyük hanım. Ben senin gelinin değilim. Ne bağırıyorsun öyle bana? Benim kocam var, o bağırır. Ben seni iyi bilirim. Ne umduğunu da biliyorum. Gelinim değilsin ama olmak istersin. İlkin çocuklarına yaranacaksın, sonra da Grişka ile aranı yapacaksın. Değil mi öyle ha?'' ''Hiç de senin gelinin olmaya niyetli değilim. Aklını mı kaçırıyorsun ihtiyar? Daha hayatta kocam var benim.'' ''Öyle ya işte, yaşayan kocandan kaçıp bir başkasına yaranmaya çalışıyorsun.'' Aksinya göz görürcesine sararıp konuştu. ''Niçin böyle üzerime varıp kötü laflar ediyorsun bana bilmiyorum. Ben hiçbir zaman kendimi kimseye yamamadım. Aklımdan bile geçmedi öylesi. Senin torununa iyilik ettiysek fena mı ettik? Sen ne biliyorsun? Kendi çocuğum yok benim. Başkalarının çocuklarını görmek hoşuma gidiyor. Ondan çağırdım onu. Hediye vermeye gelince bir parçacık şeker verdim. Hediye dediğin ne? Sonra niçin hediye verecekmişim ben ona yahu? Allah bilir ne zırvalıyorsun. Anası hayattayken hiç evine çağırmadın çocuğu. Natalya ölür ölmez iyiliğin tuttu öyle mi? Natalya hayattayken de beni görmeye gelirdi o, dedi Aksinya yüzünde belli belirsiz bir gülümsemeyle. Yalan söylüyorsun utanmaz kaltak. Sen önce ona sor sonra bana yalancı de. Bana ne, ne olursa olsun. Bir daha onu evine çağırmayacaksın. O yoldan Gregor'un gözüne gireceğini de hiç sanma. Hiçbir zaman onun karısı olmayacaksın, onu bil. Kızgınlıktan yüzü çarpılan Aksinya kısık bir sesle karşılık verdi. Yeter artık, sus. Senden izin mi alacak? Başkalarının işine de burnunu sokma. İliniçka bir sert laf daha edecekti. Aksinya sessizce döndü. Kovalarının olduğu yere gitti. Yolda suları saça saça hızla yürüdü. O günden sonra da ne zaman Melekovlardan birine rast geldiyse tek kelimeyle olsa selam vermedi onlara. Şeytanca bir gururla burun delikleri oynaya oynaya geçer giderdi yanlarından. Ama Mişatka'yı yalnız gördüğü zaman ürkek ürkek yanına yönüne bakar, kimseler yoksa koşar yanına varır, eğilir bağrına basardı onu. Gülerek, ağlayarak çocuğun güneşten yanan alnından, küçük kara huysuz Melekov gözlerinden öper, karmakarışık bir şeyler mırıldanırdı. ''Benim minnacık Grigoryevich'im, canım benim, ne çok özledim seni, senin bu Aksinya teyzen yok mu, bir aptal ki ne aptal.'' Ondan sonra uzun bir zaman titrek bir gülümseme dolaşır dururdu dudaklarında. Nemlenen gözleri tıpkı bir genç kız gibi mutlulukla parıldardı. Ağustos sonunda Panteleimon'u askere aldılar. Onunla beraber Tatarsk'ta ne kadar eli silah tutar kazak varsa hepsi cepheye gitti. Erkek olarak yalnız yaralılar, çocuklar, kocamış ihtiyarlar kaldı köyde. Eli ayağı tutar bütün erkekleri toplayıp götürdüler. Köy atamanından toplanma yerine gitme emrini alan Panteleimon bir acele karısıyla, torunlarıyla, dünyayla helalleşti. İnleyip homurdanarak ikonların önünde diz çöktü. İki kere başını yere eğip haç çıkardı. Hoşça kalın sevdiklerim. Galiba bir daha birbirimizi görmek nasip olmayacak. Son saat geldi çattı. Size buyruğumu iyi dinleyin. Buğdayı gece demeyin, gündüz demeyin, dövün. Yağmurlar başlamadan bitirin o işi. Gerekirse bir adam tutun size yardım etsin. Sonbahara kadar ben gelmezsem bensiz işe koyulun. Sonbahar tarlalarını gücünüz yettiğince sürersiniz. Hiç değilse 5-10 dönüm çavdar ekersiniz. Aklını başında tut, ihtiyar, işini iyi gör. Tembellik etme. Gregor'la ben dönsek de dönmesek de her şeyden çok buğdaya muhtaç olacaksınız. Savaş savaştır ama ekmeksiz hayat yaşanmaz. Neyse, Tanrı sizi korusun. İliniçka kocasını alana kadar geçirdi. Hristonya'nın yanında arabanın peşinden topal aksak koşturup gidişini seyretti. Sonra gözünün yaşını önlüğüne silip bir daha arkasına bakmadan evinin yolunu tuttu. Harman yerinde daha yarısı dövülmüş bir yığın buğday bekliyordu onu. Süt ocaktaydı. Çocuklar sabahtan beri bir şey yememişlerdi. İşi başından aşkındı velhasıl ihtiyar kadının. Bir yerde durmadı. Yolda rastladığı birkaç kadına çabucak bir selam verip evine koştu. Kimseyle konuşmadı. Tanışlarından biri mahzun bir sesle "Askerini uğurladın mı ha?" diye sorunca sadece başını sallamakla yetindi. Birkaç gün sonraydı. İliniçka gün ağarırken inekleri sağmış, yan sokağa çıkarmıştı. Avluya dönecekken kulağına boğuk, ağır bir gök gürültüsü çalındı. Yanına yönüne bakındı. Gökyüzünde tek bulut yoktu. Az sonra gök gürültüsü bir daha işitildi. "Duydun mu çalgıyı ihtiyar?" diye sordu yaşlı sırtmaç inekleri toparlarken. "Ne çalgısı?" "İşte oradaki, hani alçak perdeden." "Duyuyorum duymasına ya, ne olabilir bilemedim." "Birazdan bilirsin. Öteden gelip çarpacak köye, o zaman hemen bileceksin. Buna top ateşi derler, bizim morukların canına okunuyor orada." İliniçka sessizce haç çıkardı, bahçe kapısından içeri girdi. 4 gün ardı arkası hiç kesilmeden toplar gümbürdedi orada. Özellikle gün ağarırken, bir de hava kararırken daha bir şiddetle ötüyorlardı. Rüzgar kuzeydoğudan esti mi, uzaklarda sürüp giden savaşların gürültüsü gün ortasında da duyulabiliyordu. O zaman harman yerlerinde bir an için iş durur, kadınlar haç çıkarıp iç çekerler, sevdiklerini hatırlarlar, dualar ederlerdi. Dövenler yine dönmeye başlayınca oğlanlar atları, öküzleri dehlerler, iş günü yine hakkını alırdı. Ağustos sonu havalar bir güzel ve kuru geçiyordu, şaşardın. Rüzgar saman tozunu köyün içinde savurdu durdu. Dövülmüş çavdar samanının tatlı kokusu dört bir yana sindi. Güneş daha hala hiç acımasız yanıyordu tepede ama güzün gelişi her şeye ve her yerde belli etti kendini. Çayırda rengi solan, kumru rengi pelinotu donuk beyaz bir ışıltı saçar oldu. Donun ötesindeki kavakların tepeleri sararmıştı. Bahçelerde güz elmalarının kokusu keskinleşti. Uzak ufuklar yine bir berraklığa vardı. Biçili tarlalarda göçmen turnaların ilk sürüleri göründü. Hetman şosesi boyunca batıdan doğuya, Don geçitlerine askeri malzeme götüren ikmal katarları geçiyordu. Don kıyısı köylerine gelen göçücüler, Kazakların savaşaraktan geri çekilmekte olduklarını söylediler. Bir kısmına bakarsan birlikler mahsustan kızılları avlamak için geri çekiliyorlardı. Sonradan hepsini kuşatıp ortadan kaldıracaklardı. Tatarsk'ta bir kısım köylü gürültüsüz patırtısız kaçmaya hazırlandı. Öküzlerine atlarına bol yem verdiler, geceleri buğdaylarını, en değerli mallarıyla yüklü sandıklarını çukurlara gömdüler. Bir ara dinen top sesleri 5 Eylül'de yeniden duyuldu. Hem bu sefer daha da şiddetli, açık seçik, ürkütücü. Don'un ötesinde Tatarsk'ın 40 kilometre kadar kuzeydoğusunda savaş vardı. Bir gün sonra nehrin yukarı batı ucundan da top sesleri gelmeye başladı. Cephe gitgide nehre yaklaşıyordu. Köylünün çokluk kaçmaya hazırlandığını duyan İliniçka Dunya'ya kaçmayı teklif etti. Şaşkındı. Evi çiftliği ne yapsın? Hepsini bırakıp öbürleriyle birlikte çekip gitsinler mi kalsınlar mı? Panteleimon cepheye gitmeden önce harmandan tarlaları sürmekten, davardan söz etmişti ama cephe Tatarsk'ın yanı başına gelirse ne yapacaklarına dair tek bir kelime söylememişti. Sonunda İliniçka Dunya ile çocukları en değerli eşyalarını da yanlarına katıp köylülerden biriyle göndermeye karar verdi. Kendisi, Kızıllar isterlerse ele geçirsinlerdi köyü, geride kalacaktı. 17 Eylül gecesi Panteleimon ansızın eve geldi. Kazanskaya nahiye merkezinin oradan bir yerden yayan gelmişti. Bitkindi, asabı bozuk. Yarım saat dinlendi, sonra masaya oturup yemek yedi. İliniçka birlikte yaşadıkları ömür boyunca kocasının yemeğe böyle saldırdığını görmemişti. Neredeyse yarım kova dolusu yağsız lahana çorbasını içip bitirdikten sonra sıra darı lapasına geldi. İliniçka hayretler içinde ellerini çırptı. ''Tanrım, o ne biçim yiyiş öyle Prokofievich? 3 günlük açlıktan çıkmış gibisin.'' ''3 gündür yemek mi yedim sanıyorsun ahmak karı? 3 gündür ağzıma bir çiğ damlası olsun girmedi.'' ''Niçin? Orduda beslemiyorlar mı sizi?'' ''Bırak namussuzları!'' diye Panteleimon ağzı dopdolu kedi gibi mırıldadı. ''Orada eline ne geçerse tıkınıyorsun ama ben daha çalmasını öğrenemedim. Gençler yapıyorlar, hiç vicdan kalmamış onlarda. Bu namussuz savaşta ona buna el atmaya bir alışmışlar gördüm de şaştım. Sonunda aklım başıma geldi ama ne görseler kalk gidelim diyorlar. Savaş mı? Bir Allah'ın belası bu.'' ''Birden bu kadar yemesen daha iyi. Sonra bir şey olursa, baksana örümcek gibi şişiverdin. Kes sesini, süt getir. En büyük kaseye koy da getir.'' İliniçka acından canı çıkan kocasına bakıp ağlamaya başladı. ''Yine gidecek misin?'' diye sordu. Kocası sonunda tabağının başından çekilip arkaya yaslanınca. Panteleimon, ''Bakalım.'' diye geçiştirdi. ''Yoksa siz ihtiyarları koy verdiler de mi geldin eve?'' ''Kimseye bıraktıkları filan yok. Bırakırlar mı? Kızıllar da ona yaklaşırken. Kaçtım da geldim.'' ''İyi ya, hesap sormazlar mı?'' dedi İliniçka korkuyla. ''Yakalarlarsa sorarlar. Saklanacak mısın öyleyse?'' ''Yok, bir de dostları görmeye ya da alanda oynamaya gidecektim. Ah ahmak karı!'' Panteleimon öfkeyle yere tükürdü. İhtiyar kadın devam etti. ''Eyvah eyvah, sanki çektiğimiz yetmezmiş gibi. Şimdi de seni tutarlarsa?'' ''Ne yapalım? Belki Kodes'te kalmak bozkırda elinde silahla koşturmaktan iyidir.'' dedi Panteleimon bezgin. ''Kocamış adamım, dayanamıyorum. Günde 40 kilometre yol yürü, siper kaz, 2 büklüm ol, hücuma kalk, yerde sürün dur, kurşunları kolla. Şeytan olsa yapamaz be. Krivaya Reçka'dan bir yoldaşımın tam sol küreğinin altından girdi kurşun. Adam ayağını bile kımıldatmadı. Zınk, tadı yok böyle işin.'' İhtiyar tüfeğiyle fişek kesesini dışarı çıkarıp samanlıkta sakladı. İliniçka paltosunun nerede olduğunu sorunca isteksiz ve huysuz, eskidi dedi. Daha doğrusu attım sırtımdan. Şumelinsk'ten sonra öyle bir bastırdılar ki, herkes nesi var nesi yok attı deliler gibi kaçtı. Kim düşünür paltoyu o halde? Bazılarının gocukları vardı, onları bile atıp kaçtılar. Nereden aklına takıldı o paltoda? İyi bir şey olsaydı neyse. Dilenciye versen almazdı. Aslında palto iyiydi de, yeniydi de ama ihtiyarın elden çıkarmak zorunda kaldığı her şey ille de iyi değildi. Öyle derdi, öyle avuturdu kendini. İliniçka da bunu bildiğinden paltonun değeri üzerinde kocasıyla tartışmaya kalkmadı. O gece aile toplandı. İliniçka ile Panteleimon'un çocuklarla birlikte son dakikaya kadar evde kalmalarına karar verildi. Onlar mallara göz kulak olacaklar, harmanı tamamlanan buğdayı gömecekler, Dunya'da yaşlı öküzleri sürüp ailenin sandıklarını Çir Irmağı üzerinde Latişev köyündeki akrabalarına götürecekti. Bu planın tam tamına uygulanması kısmet olmadı. Ertesi sabah Dunya'yı uğurladılar. Gel gelelim öğlen vakti, Kalmuk kazaklarından bir tedip birliği atlarını sürüp Tatas köyüne girdi. Köylülerden biri Panteleimon'u evine girerken görmüş olmalı, bir saat sonra Kalmuklar dolu dizgin Melekovların avlusuna vardılar. Atlıları gören Panteleimon şaşılacak bir hızla tavan arasına tırmanıverdi. İliniçka konukları karşılamaya çıktı. ''Nerededir senin ihtiyar?'' diye sordu yaşlıca, sağlam yapılı bir Kalmuk. Kolunda bahçavuş sırmaları vardı. Atından inip İliniçka'yı iteleyerek bahçe kapısından içeri girdi. ''Cephede nerede olacak?'' dedi İliniçka kaba kaba. ''Eve götür bizi, yapacağız arama.'' ''Niçin?'' ''Kocanı arayacağız, utan utan. Bu yaşında yalan söylüyorsun.'' Gençten bir çavuş azarlar gibi başını salladı. Beyaz sımsıkı dişleri ortaya çıktı. ''Ne sırıtıyorsun öyle pis kafir? Burada yok dedim ya, yok demektir.'' ''Yeter konuştun, evi göster, yoksa gireriz biz.'' Kalmuk gocundu. dışarı dönük ayaklarını açık açık basarak sert adımlarla merdiven başına doğru yürüdü. Odaları dikkatle aradılar. Bir ara aralarında kalmukça konuştular. İkisi sonra arka avluya bakmaya gitti. Biri de kısa boylu esmer olanı, yüzü çopur, burnu küttü, geniş çizgili kazak şalvarını çekip sahanlığa çıktı. Ardına kadar açık kapıdan bakan İliniçka, adamın sıçrayıp kirişe tutunduğunu, sonra kendini ustaca yukarı çektiğini gördü. 5 dakika sonra çevik bir hareketle aşağı atladı Kalmuk. Arkasından inildiye, homurdana, bastığı yeri kovalayaraktan Panteleimon indi. Üstü başı balçık içindeydi. Sakalına örümcek ağı yapışmıştı. Dudaklarını sımsıkı kapatmış orada duran ihtiyar kadına bakıp ''Buldular beni namussuzlar'' dedi. ''Birisi söylemiş olmalı.'' Yanına muhafız katıp Karginskaya nahiye merkezine gönderdiler. Sahra mahkemeleri orada çalışıyordu. İliniçka biraz ağladı, sonra donun ötesinde yeniden duyulmaya başlayan top seslerine, makinelilerin açık seçik tıkırtısına kulak verdi. Hiç olmazsa birazcık daha buğday saklamak için Zahire ambarına girdi. 22. Ele geçirilen 14 asker kaçağı yargılanmayı bekliyordu. Mahkeme kısaydı, kimsenin gözünün yaşına bakılmıyordu. Mahkeme başkanı olan yaşlı yüzbaşı sanığın adını, alayını soruyor, ne kadar zamandır kaçak olduğunu öğreniyor, sonra öbür üyelerle biri bir kolunu kaybetmiş bir teğmendi, öbürü rahat işlerde ense yapmaktan göbeği yağ bağlamış, sakallı şişko suratlı bir çavuş, fıs kıs birkaç kelime konuşuyor, hükmü bildiriyordu. Kaçakların çoğu kırbaç cezasına hüküm giyerlerdi. Cezaları özel olarak bu işe ayrılan, sahipsiz bir evde kalmuklar infaz ederdi. Kahraman Don ordusunda cepheden kaçma o kadar yaygındı ki artık 1918'de olduğu gibi açık açık herkesin gözü önünde kırbaçlamak olmuyordu adamları. Panteleimon sırada 6. Heyecanlı, yüzü solgun, yargıçların masası önünde hazır ol durdu. Soyadın ne? Yüzbaşı sanığa bakmadan sordu. Melekov kumandanım. Adın? Baba adın? Panteleimon Prokofievich kumandanım. Yüzbaşı gözlerini kağıtlarından kaldırıp dik dik baktı ihtiyarın yüzüne. Nerelisin diye sordu. Vyashanska nahiyesinde Tatars köyünden kumandanım. Bölük kumandanı Gregor Melekov'un babası mısın sen yoksa? Evet kumandanım.